Ayrım 13.
Ancak Seyit'in kafasını yoran ailesi için nasıl bir düzen kuracağını kestirememesiydi. Kendisini hiç de gururlandırmayan bir işin getirdiği küçücük miktar para ile yaşamaları çok zordu. Özellikle alıştığı zevk ve şıklıklardan vazgeçemiyordu. Karısını Beyoğlu'nun en şık mağazalarından giydirip çocuklarını iyi yetiştirmek istiyordu. Pera Palas'ta park otelde kadeh tokuşturmak, danslı akşam yemeklerinin buğulu saatlerdeki güzelliğini yaşamak ve mürvete yaşatabilmek istiyordu. Her akşam masasında içkisi, mezesi eksiksiz olmalıydı. Gömlekleri bir giyimden sonra muhakkak yıkanıp kolalanmalıydı. Şu devrede karısının annesine ihtiyacı olduğunu bildiği için hep beraber oturmalarını kabullenebiliyordu. Ama arzusu bir an evvel Beyoğlu'na taşınmaktı. Nereden başlayıp nasıl bu parayı sağlayacağı soruları ile meşguldü beyni. Fethiye ve Necmiye her ikisi de çalışıyorlardı. Emine ise senelerdir tüm yokluklara, savaşlara göğüs gererek öğrendiği tutumluluğu ile kızlarının getirdiği parayı gül gibi geçinecek şekilde idare ediyordu. Seyit kayınvalidesinin yanında oturuyor olmaktan kafi derecede eziliyordu. Gördüğü bütün yakınlığa rağmen bu ağırlıktan bir an evvel kurtulmak sevdasındaydı. Gencecik baldızlarının kazancı ile dönen evde bakılan damat olmak büyük zuldü onun için. Emine'nin evine yerleştiklerinin birinci haftasıydı. Akşam yemeğinden sonra yatak odalarının mahremiyetine çekildiklerinde karısına hissiyatını açtı. Murka, madem bir müddet burada oturmak zorundayız, senden bir şey rica edeceğim. Genç kadın yastığında başını döndürerek kocasının dalgın yüzüne baktı. Ben işleri yeniden toparlayana kadar annenin ikramını kabul edebilirim ama ikramın bu odadan daha fazla olmasını istemiyorum. Mürvet kocasının ne demek istediğini anlayamamıştı. Sorar gözlerle baktı. Seyit olduğu yerde sırtını yastığa dayayarak oturdu. Aklından geçenleri izah etmeye çalıştı. Yani onun dışında bütün masraflarımızı kendi bütçemiz içine görmeye çalışacağız. Mutfak masraflarımızı ayrı tutmanı istiyorum senden. Mürvet afallamıştı. Nasıl olur Seyit? Aynı evin içinde, aynı mutfakta iki ayrı aile gibi nasıl yaşarız? Pekala yaşarız. Onlara daha fazla yük olmaya hakkımız yok. Mürvet gülümseyerek kocasını iknaya çalıştı. Ama Seyit, annemle aramızda böyle bir şey konu olabilir mi? İnan duysa çok gücenir. İyi o zaman, annene duyurma sende. Ama, aması filan yok Mürvet. Genç kadın kocasının onun ismiyle çağırdığı an sinirlenmekte olduğunu anlamıştı. Sustu, Seyit devam etti. Annenden bir kap yemek almayacaksın. Kendi yağımızla kavrulacağız. Karnımızı da annenin doyurmasını istemiyorum. Kız kardeşlerinin alın teriyle dönüyor o mutfak. Oradan bir kepçe yemek bizim tencereye girmeyecek. Anlıyor musun beni Murka? Mürvet bunu annesine nasıl izah edebileceğini bilmiyordu. Ama verecek başka bir cevabı da yoktu. Anlıyorum Seyit, nasıl istersen. Sağ ol, dediğimi yarından tezi yok. Yaparsan beni kırmamış olursun. Bir haftalık misafirlik yeter. Sonra karısının yanağından öperek hayırlı geceler diledi. Gözlerini kapadılar ama ikisi de daha uzun müddet uyuyamadılar. Mürvet yemek saatlerinin farklı olduğunu, Seyit'in içki sofrasını bahane ederek annesine durumu aktarmaya çalıştı. Emine bunun ardında zaten adetlerini, düşünce ve yaşam tarzını bir türlü anlayamadığı damadının bir tavrı olduğunu sezinlemekle beraber ses çıkarmadı. Aslında gururlu, ketum ve inatçı tavırları ile Seyit'le ne kadar benzeştiklerini biliyordu, hiç üstelemedi. Ne zamanki kızının günde iki öğün yemek pişirmekte zorlandığını hissetti, yamana bakmak bahanesiyle gündüzleri kendi dairesine almaya başladı. Mürvet'e de fazla almışız, yazık, çürüyecek, küflenecek bahaneleriyle erzak veriyordu. Genç kadın bir gün yine Leman'ı annesine bırakmış, odasında cam kenarında oturmuştu. O kadar ağırlaşmıştı ki hareket etmekte, oturup kalkmakta zorluk çekiyordu. Aş ermesi son haddini bulmuştu, hiç zamanı değildi ama bir tabak kıymalı pırasanın hayalini kurup duruyordu. Birden burnuna gelen kokuyu içine çekerken şaşkınlıkla dili tutuldu. Hayal gücüyle arzuladığı yemeğin kokusunu duymaya başladığını sandı. Aynı anda kapıda beliren annesinin sesiyle başını çevirdi. Haydi Mürvet, Seyit gelmeyecekse gel de bu öğlen bizim masaya misafir ol. Hem laflar hem yeriz, sevdiğini bilirim, haydi nazlanma. Mürvet'in nazlanacak hali yoktu zaten. Yutkunarak annesini takip etti. Annesine fark ettirmeden sıcacık tabağın içinden yükselen mis gibi kokuyu derin bir nefesle içine çekti ve Allah'ına şükrederek yemeye başladı. 1926'nın 26 Temmuz'unda Mürvet'in ikinci çocuğu doğdu. Uzun süren zor bir doğumdan sonra tombul sıhhatli bir bebek dünyaya geldi. Seyit ilk çocuğunu başlangıçta ne kadar yadırgadıysa ikinci için de aynı tavrı gösterdi. Ama ilk kızına karşı gittikçe artan sevgi ve muhabbetinin bu yeni bebekle tekrarlanabileceğinden şüpheliydi. Karısının bu bebeği kendisine söylemeden 4 ay boyunca karnında gizliden gizliye büyüttüğünü düşündükçe bebeği de kendisini köşeye sıkıştırmak için tezgahlanan komplonun bir parçası gibi bakıyordu. Yeniden bebekli evin telaşına dönülmüştü. Bebeğin gazı, bebeğin maması, loğusa şerbetinin sıcak karanfil tarçın kokusu, loğusayı kutlamaya gelenler, bebeğin katılırcasına ağlama sesi evin sakin günlerini geride bıraktırmıştı. Seyit hayatında en kaçmak istediği ama yeniden yaşamak zorunda bırakıldığı uğultulu karmaşayı mümkün olduğunca uzaktan izliyordu. Yeni gelen kardeşi büyük bir merak ve hayranlıkla izleyen Leman ise bu patırtının arasında birdenbire ikinci planda kalmıştı. Abartılı seslerle bebeğe maşallah çekenlerle kardeşi üzerinde gidip gelen sorar bakışlarla olanları anlamaya çalışıyordu. Onun bu halini fark eden bir kişi vardı, o da babasıydı. Seyit işten her dönüşünde çok geç olmamışsa hafta sonları devamlı Leman'ı arabasına bindirip dolaşmaya çıkarmaya başladı. Leman en şık elbiseleri, potinleriyle yüksek demir tekerlekli arabasının kuş tüyü şiltesi ve yastığının yumuşaklığında babasıyla gezmeye çıkmaktan o kadar mutlu oluyordu ki kapısını çekip çıktıkları evde kaç kişinin olduğu, yeni bebekle ne kadar ilgilenildiği onu hiç rahatsız etmiyordu. O babasını çok seviyordu. Ona kendisini sevdirdiğini biliyor ve gözünde herkesten ayrı bir yeri olduğunu o küçücük yüreğinde hissediyordu. Yol boyu durup dinlenmeksizin konuşuyor, soruyordu. Seyit küçük kızın kendisini ne kadar meşgul ettiğini ve dünya dertlerini unutturduğunu hayretle izlerken sık sık uzanıp yanaklarını, saçlarını okşuyordu. Bir erkeğin çocuk arabası dolaştırdığına garipseyerek bakanlara da bıyık altından gülüyordu. Çoğu da çok şık giyimli, lacivert gözlü erkekle Avrupa bebek arabası içindeki güzel bebeğin ecnebi olduğuna kanaat getiriyordu. Yine böyle güzel bir pazar günü Seyit kızıyla derin bir sohbet içerisinde gezintideydi. Leman'ın büyüklere özenerek söylemeye çalıştığı kelimelerden birine kahkahalarla gülmekteydi. O sırada karşıdan gelen iki adamı tanımakta gecikmedi. Yaklaştıklarında onları görmemiş olmak için bakışlarını kızının yüzünde teksif ederek arabasını itmeye devam etti. Ama diğerleri de onu görmüşlerdi. Biri diğerine sordu. Bu gelen bizim dağıtıcı Seyit Bey değil mi Allah aşkına? Ancak birkaç metre sonra onun hakikaten Seyit olduğundan ikisi de artık eminlerdi. Merhaba Seyit Bey. Seyit bütün arzusuzluğuna rağmen burun buruna geldikleri ve kendisine ismiyle hitap eden adamlara yüzünü kaldırmak zorundaydı. Gülümsemeye çalışarak cevap verdi. Merhaba beyler. Sonra onların soru sormalarına, sohbet etmelerine fırsat bırakmadan yoluna devam etti. Müthiş bir ağırlık hissetmişti. Hiçbir şeyden habersiz kahkahalarla konuşmaya devam eden kızına baktı. Bir iki sene sonra her şeyi anlayacak yaşa gelecekti. Yine yaptığı işi bilen insanlarla karşılaşacaklardı. Kızının yanında bu mevzuyu konuşmak zorunda kalabileceği bir anı düşündü ve terlediğini hissetti. Teneke ile Gazdağ'dan bir babası olmak Leman'ı herhalde çok mutlu etmeyecekti. Yaptığı iş miydi zaten? Kazandığı bir halt mıydı? Değer miydi bunca pis kokmaya, bunca ağırlık taşımaya? Artık başka bir iş bulması lazımdı. Babasının dikkatinin kendisinden başka bir yerlerde olduğunu fark eden küçük kız tombul avuçlarını dudaklarına kondurup babasına öpücükler yollamaya başladı. Seyit onun sevgi dolu bakışları karşısında yüreğinin ısındığını hissetti. Arabayı durdurup kızını kucağına aldı, sıkı sıkı sarılıp başını öptü. Baban birkaç gün uzaklara gidecek Lemanuçka ama yine dönecek. Sakın merak etme, oldu mu Poluş'um benim. Para kazanıp yine geri dönecek baban. Leman ellerini çırptı. Süle Efendi hatta, Yemanuş hatta beraber gezmeye gideceklerini sanmıştı. Kendince teşekkür etmek istiyordu. Babasının çenesinin çukuruna kocaman uzun bir öpücük kondurdu. Seyit'in içi eridi. Kızını çok ama çok seviyordu. O pazar günden sonra Seyit devamlı iş aradı. Ağustos sonuydu. Yazın takvimde bitmesine inat sıcak mı sıcak bir hava vardı. Seyit Beyoğlu'nda muhtelif otel ve lokantalarda resepsiyon veya lokanta yöneticiliği için boş yer aramaktan yorgun bir günün sonuna gelmişti. Son iki haftadır gaz yağışından ayrılmıştı. Zaten bir birikim sağlayamayan mütevazi gelirin son kuruşlarını harcamaktaydılar. Hala da eskisinden biraz daha iyi bir iş bulabilmenin ümidiyle kapıları deniyordu. Yorgunluğunu atıp biraz eski günleri yad etmek için Volkov restorana girdi. Barda oturan tanıdık çevreler hemen kendisine el sağladılar. Manol ve İskender her zamanki keyifli ve yakışıklı ifadeleriyle akşamın tadını çıkarmaya başlamışlardı bile. Seyit'i aralarına aldılar. Bir müddet sonra onlara iki erkek daha katıldı. Birisi Seyit'e hiç yabancı gelmedi. Ama kendisini zorlamasına rağmen çıkaramadı. Demian beyaz Rus'tu. Diğeri ise Aziz isimli kırımlı bir gençti. İri yarı sarışın bir adam olan Demian da Seyit'i hatırlamak ister gibi baktı. Sonra sordu. Sizinle daha evvel karşılaşmış olabilir miyiz Seyit Eminov? Ragley'den mi geldiniz siz de? Hayır, ben daha önce 1918'de geldim. Ondan önce neredeydiniz? Karpatlar'da. Demian koca eliyle barın üzerine bir tokat attı. Keyiflenmişti. Tamam, şimdi oldu. Orada karşılaşmış olmalıyız. Ben Macar Ovası'na kadar indim. Seyit aniden Karpatlardan çıkıp gelen bir başka adamla Beyoğlu'nda bir lokantanın barında karşılaşmış olmaktan memnundu. Gülerek cevap verdi. Evet, aynı sınırlarda dolaşmışız. Siz de bana hiç yabancı gelmemiştiniz zaten. Ama doğrusunu isterseniz Karpatlar o kadar uzak yıllarda kalmış gibi ki hiç düşünmedim bile. Bir önemsemezmiş gibi başını sallayarak kadehini kaldırdı. Hiç dert etmeyin Eminov. Şimdi buradayız ya. Nazdrovya. Kadehler kalktı ve boşaldı, tekrar doldu, tekrar boşaldı. İlerleyen saatlerde sohbet koyuldu. Konu herkesin yapmakta olduğu işe gelince Seyit'i bir sıkıntı aldı. Zira şu an aralarında tek işsiz olan oydu. İskender Beyzade bir fotoğrafçı da karanlık odada çalışıyordu. Manol, Taksim'deki Rus eczanesi Zezempski'de iş bulduğunu söylediği zaman Seyit'in yüreği daraldı. Birden orada çalışmış olan Şura'yı hatırladı. Onunla eczanenin kapısında buluşup yağmur altında uzun uzun yürüyüşlerini, kalyoncu kulluğunda çamaşırhanenin üst katındaki odalarına gelip nasıl saatlerce seviştikleri aklından bir yıldırım hızıyla geçti. Ama kendisine yöneltilen bir soru yüreğindeki acıyı fazla canlanmadan uyuttu yine. Yeni iş arıyorum, severek yapabileceğim, geliriyle adam gibi yaşayabileceğim, ailemi layığıyla geçindirebileceğim bir iş arıyorum. Aziz ile Manol birbirlerine baktılar. Sonra Manol'ün bir baş işareti üzerine Aziz konuştu. Seyit genç adamın yakışıklı, ince hatlı yüzünü izlerken onun kardeşi Osman'a ne kadar benzediğini hayretle fark etti. Sadece daha uzun boylu ve daha açık kumraldı. Kurt Seyit, bilmem nasıl düşünürsün. Gerçi senin istediğin gibi parlak bir iş değil. Geçici bir iş ama parası fena sayılmaz. Nedir? Manol Veli Efendi'yi düzenleme işini üzerine aldı. Ben de onun yanında çalışıyorum. Zaten çalışanların çoğu ya beyaz Rus ya da Kırımlı. Ne de olsa atlardan anlarız. Geçici bir iş olduğu için parası da fena sayılmaz. Hiç değilse bir müddet idare edersin. Yatacak yer, yemek de veriliyor. Aldığın para temiz cebine kalır. İstersen gel bizimle. Seyit bütün gün sokak sokak dolaştıktan sonra oturduğu yerde iş bulmuş olabileceğine inanamıyordu. Evet, bu da düşündüğü gibi parlak bir iş olmayacaktı ama gaz yağı dağıtmaktan iyiydi. Üstelik atları çok severdi. Şu aralar evden uzaklaşacak olmak da ona pek bir rahatsızlık vermiyordu açıkçası. Yalnız Leman'ı çok özleyecekti. Mürvete gelince gününün her dakikası bebekle meşguldü nasılsa. Düşündükçe teklif hiç de fena gelmemeye başladı. Niye olmasın da elini uzattı. Anlaştık. Kadehleri boşaltmaya bir sebep daha çıkmıştı. Nazrovya. Aziz ve Dimyan sabah Veli Efendi'ye yola çıkacaklardı. Seyit onlara katılabilmek için o geceyi Manol'ün evinde geçirmeye karar verdi. Yattıklarından birkaç saat sonra henüz gün ağarmadan Londra Oteli'nin önünde buluştular. Seyit işi kabul edip etmeyeceğini daha bilemiyordu ama anlamak için oraya kadar gitmesi gerektiğini düşünmüştü. Niyeti o akşama geri dönüp kararını Mürvet'e bildirmekti. Ancak Veli Efendi'ye varınca öyle kolay kolay ayrılamayacağını anladı. Daha kapıdan girerken bir iş kapabilmek için bekleyen kalabalığı gördü. Kendisine teklif edilecek işi öyle uzun boylu düşünmeye zamanı olmayacağı belliydi. Ekmek aslanın ağzındaydı. İdare binasının önünde onlardan ayrılan Dimyan Aziz'e dönerek konuştu. Aziz Çavuş, Kurt Seyit'i bir yeri gezdirip yapacağı işleri anlatın. Sonra bana uğrarsınız. Görüşmek üzere. Mürvet Seyit'in gidişinden sonra hemen her zaman alışkın olduğu ilk üç günkü yokluğuna pek aldırmadı. Ancak ailesine ve mahalle komşularına karşı kendisini mahcup hissediyordu. Hakkı ağabeyinin annesine dönüp de işte Moskova kız verirsen olacağı budur dediğini duyar gibi oluyordu. Dördüncü günün akşamı içini bir korku, bir endişe sardı. Seyit'in kendisini terk etmiş olabileceğinin yanı sıra başına bir şey gelmiş olması ihtimali de ürkütüyordu. Emine kızının sakin tavrının altında yatan endişeli halini göz ucuyla izliyordu. Ancak sorularla onu daha fazla üzmek istemiyordu. Mürvet bir müddet durumu idare etmeye çalıştı ama fazla uzun sürdüremedi. Ağlamaya başladı. Seyit'in başına kötü bir şey gelse çoktan haberinin geleceğini düşünüyordu. Geriye kalan tek ihtimal de başka bir kadın veya memleket için kendisini terk etmiş olmasıydı. İki çocukla bıraktı gitti beni. Ne yaparım şimdi ben sorusunu tekrarlayıp saatlerce ağladı. Emine kızını teselli etmek istiyordu ama fazla iç açıcı bir şeyler de bulamıyordu söyleyecek. Ancak çaresizliğini belli ediyordu. Bilmem ki ne yapabiliriz kızım. Mahallemizden tanıdığımız birinin oğlu kardeşi olsa haber salacak yeri biliriz. Ne diyeceğimizi biliriz ama senin kocanın ne gün nerede olacağı belli değil. Eşi dostu ayrı alemlerin adamları. Yine de Osman'la bir baktıralım istersen. Mürvet kocasını bulmak için aileyi, komşuları pek işe karıştırmak istemiyordu. Birden aklına çıktıkları evin sahibesi yaşlı kadın geldi. Başın sıkışırsa gel, seni falcıya götüreyim. Büyü yapmışlardır belki de kocana dememiş miydi o zaman? Fazla düşünmedi, kararını vermişti. Yalnız annesine söylemekten çekiniyordu. Üstü kapalı bir mazeret uydurdu. Anne ne olur sen çocuklara göz kulak ol. Bir iki yer var Seyit'i sorabileceğim, gidip bakayım. Evine meraklanmıştı. Kızının Beyoğlu'nun arka sokaklarında dolaşması fikrinden bile rahatsız oluyordu. Yalnız başına olmaz Mürvet. Ya Osman enişteni al yanına ya da Hakkı ağabeyini. Hiç gerek yok anne. İnan merak edecek bir şey yok. Bir kere daha aramıştım Seyit'i. İyi mi böyle? Yani kocanın peşinde koşup durmak. Erkek dediğin evinin yolunu bilir. Karısı gidip de toplamaz eve dönsün diye. Mürvet şimdi bunun mücadelesini yapmak istemiyordu. Özellikle annesiyle. Emine ise onu yalnız göndermemekte ısrarlıydı. Bari bekle, Fethiye'yi al yanına. Yalnız gitmekten iyidir. Anne beni merak etme. Hemen gidersem akşam karanlığı basmadan dönerim. Kocanın inadı sana da geçmiş. Hadi git o zaman. Yalnız gecikme. Beni meraktan çıldırtma. Mürvet hiç gülecek hali olmamasına rağmen annesinin inat sözcüğüne gülümsedi. Onun sakin inadının, dediği dedikliğinin kocasının huyuna ne kadar benzediğini biliyordu. Evden fırlar fırlamaz koşar adımlarla eski mahallesine doğru yol almaya başladı. Küçük evin kapısını çalarken nefes nefeseydi. Yaşlı kadını evde bulamama korkusuyla kapıda bekledi. Sabırsızlıkla tokmağı aradı. Birkaç kere vurdu. İçeriden gelen sesi duyunca içi rahatladı. Geldim geldim, kim o? Ben Mürvet, teyze. İsmini söylerken kapıda yaptığı gürültüden de utandı. Yüzü sıcaktan, telaştan kıpkırmızıydı. İhtiyar kadın memnuniyetle, sevecenlikle onu buyur etti. Bir iki hoş beşten sonra konuya gelindi. Söyle bakalım Mürvet kızım, ne derdin var? Böyle pür telaş komşuluk yapmaya gelmedin herhalde. Ne yardımda bulunabilirim sana? Mürvet gözünde beliren yaşlarla konuşmaya çalıştı. Seyit yine ortalarda yok. Hiç bu kadar uzun zaman gelmemezlik etmezdi eve. Onu nerede bulabileceğimi bilmiyorum. Nerede olduğunu bulsam bile ona evine nasıl bağlayacağımı bilemiyorum. Bir türlü huzur bulamadık. Onu yanımda tutamıyorum. Şşt, ağlama ağlama. Yazık o güzel gözlerine. Her şeyin bir çaresi var dememiş miydim ben sana? O zaman da demiştim. Muhakkak büyü var bu adamın hayatında. Yoksa senin gibi güzel gencecik karısını bırakır da gider mi hiç erkek? Haydi sil şu gözünü. Bekle, hemen üstüme bir şey geçireyim. Senin derdine çare bulacak kişiyi biliyorum ben. Kum kapıda faytondan indiklerinde Mürvet tarifi zor bir huzursuzluğa gömülmüştü. Falcılarla, büyüyle ne iş olduğunu düşünüp duruyor, kendi kendisine kızıyordu. Ama bunun son çaresi olduğu fikriyle yaşlı kadının yanı sıra hiç konuşmadan yürüyordu. İki katlı ahşap evin kapısını çaldıklarında karşılarına çıkan Ermeni kadını onları içeriye buyur etti. Günün bunaltıcı sıcağını ve güneşini dışarıda bırakan perdelerin kararttığı odaya girdiklerinde Mürvet birden korkuya kapıldı. Ya falcı olur olmaz özel hayatı ile ilgili sorular sorarsa ne olacaktı? Neyse ki yaşlı ev sahibesi ona konuşacak fazla bir şey bırakmadı. Özetle bu genç kadının kocasını evde tutamadığını, onu kendisine bağlamak istediğini anlattı. Falcı kadın kendisine has Ermeni şivesiyle güzelin derdine derman bulacağını söyleyip eski bir perde ile odadan ayrılmış mutfağa geçti. Çeşit çeşit kavanozlar, kurutulmuş otlar, havanlarla dolu karmakarışık tezgahın başına geçti. Mürvet oturduğu sedire avuçlarını sımsıkı yapıştırmış korkuyla kadını izliyordu. Falcı bir ayin yaparcasına ağır hareketlerle şişelerden, kuru otlardan kocaman bir havana malzeme doldurdu. Kendi kendine devamlı bir şeyler mırıldanmaktaydı. Havandakileri ezerken bir yandan da geniş kalçaları sallanıp duruyordu. Başka bir zaman olsa Mürvet bu sahneyi komik bulabilirdi. Daha sonra havanın içine yanan bir kibrit atan kadın malzemenin tutuşmasını sağladı. Ardından tokmakla birkaç kez üst üste vurarak söndürdü. İçindekileri bir kese kağıdına doldurup mutfaktan çıktı. Odaya garip bir koku yayılmıştı. Elindekini Mürvet'e uzattı. Bak kızım, şimdi bunu alırsın. Bu senin hayatını değiştirecek olan tütsüdür. Çok özenmişim hazırlarken. Vallahim de billahim, bunu birkaç şişe tutam ateşe atarsın. Sonra tütsülü külleri kocanın çamaşırları arasına serpersin. Ama dikkat edersin, kocan görmesin. Hele bir farkına varsın hiçbir işe yaramaz vallahim. Haydi canım, içini rahat tutasın. Mehmet elindeki kağıda dolmuş tozun cebinde olan tüm paranın karşılığı olduğunu anladığı zaman iş işten geçmişti. 4 lirayı sayarken gözü paralardaydı. Eve döner dönmez annesine muhtelif yerlere haber bıraktığını ve artık beklemekten başka çare olmadığını söyleyerek falcının talimatlarını yerine getirmek üzere yalnız kaldı. Artık gayipten gelecek seslere ihtiyacı olduğunu akrabaları da düşünüyor olmalıydılar ki ertesi gün halasının büyük kızı kendi tanıdığı bir falcı ile çıka geldi. Bembeyaz saçlı, tertemiz bakışlı bir kadındı. O da fasulyelerden istikbali görüyordu. 40 fasulyeyi avucunda sallayıp ortalığa yaydıktan sonra onlara baka baka konuştu falcı. Ah kızım hiç üzülme, kocan çok yakınında. Elden para da geliyor, tez elden hem de. Aman aman, ne kadar yakın bir zaman. Gözün aydın diyorum, başka bir şey göremiyorum. Muradın olacak kızım, hiç üzme kendini artık. Genç kadın büyük bir tesadüf eseri iki gün üst üste yaşadığı falcı macerasından sonra artık neye inanıp neye inanmayacağını kestiremiyordu. Bütün duydukları aslında duymak istedikleriydi. Ama bir avuç tütsünün veya fasulyenin kendisinin yapamadığı neyi yapabileceğini de merak ediyordu. Yine de yitirdiği ümidine kavuşmuştu. O akşam üzeri evin karşısındaki çeşmeden su doldurmaya geçti. Dalgın dalgın buz gibi suyun güğümlere doluşunu seyrediyordu. Yolun diğer ucundan hızlı adımlarla gelen erkeği görünce yüreği deli gibi çarpmaya başladı. Kendisine yaklaşan genç adamın kıyafeti aynı Seyit'in eski fotoğraflarında gördüğü gibi kalpaklı ve çizmeliydi. Onun kocasıyla ilgili biri olduğu düşüncesi onu daha da heyecanlandırdı. Yanlış düşünmüyordu. Erkek onu hürmetkar bir ifadeyle selamlayıp sordu. Özür dilerim, Kurt Seyit'in evini arıyorum. Bu yol üzerinde olduğunu söylemişti. Mürvet'in heyecanı son haddini bulmuştu. Gelen bir kötü haberin habercisi miydi yoksa? Elini kalbine doğru götürüp cevapladı. Ne yapacaksınız Kurt Seyit'in evine? Karısına bir haberi vardı, onu getirdim. Buyurun, ben karısıyım. Özür dilerim, kendimi tanıtmadım. Ben Aziz Çavuş, onun arkadaşıyım. Beni kendisi gönderdi. Aslında size ne zamandır haber iletmek istiyor ama Veli Efendi'den bu yana gelen bir tanıdık bulamadı. Mürvet sorar gözlerle baktı. Kocasının Veli Efendi ile ilişkisinin niye bu kadar gündür ortada olmadığını anlayamıyordu. Aziz devam etti. Beraber çalışıyoruz Veli Efendi de. Çayır düzenleme, at terbiyesi gibi işler. Merak etmemenizi istiyor Kurt Seyit. Sizle sevgilerini gönderdi. Bir de bunu. Cebinden bir zarf çıkarıp uzattı. Sonra vedalaştı. Haydi yenge hanım, bana müsaade. Daha uzun yolum var. İşleri toparlayınca gelecekmiş Kurt Seyit. Hiç endişelenmeyin. Ha, bir de Leman Üçkaya'yı çok öpsün benim için dedi. Mürvet günlerdir içini daraltan çemberin gevşediğini hissetmenin rahatlığıyla gülümsedi. Kusura bakmayın, şaşkınlıktan akıl edemedim. Eve buyurup bir yorgunluk kahvesi almaz mısınız? Belki de soğuk bir şerbet. Yok, sağ olun yenge hanım, hoşça kalın. Güle güle. Aziz Çavuş askerlikten kalma alışkanlık çizmelerinin topuğunda dönerek geldiği gibi hızlı adımlarla uzaklaştı. Mürvet genç adamın Necmiye'ye ne kadar yakışacağını düşündü bir an, sonra kendi kendine güldü. Annesi bir Kırımlı damat daha evin içine sokmazdı herhalde. Zaten olacak şey değildi düşündüğü. İşte öylesine aklına gelmişti. Belki de evliydi genç adam. Büyüğünü doldurmuş ve bir müddettir boşa akmakta olan suyu fark etti. Çeşmeyi kapayıp elindeki zarfı telaşla açtı. İçinde Seyit'in kısa bir notu ile sevgileri, selamları ve 5 lira vardı. Zarfı cebine yerleştirip güğümleri aldı. Eve yürürken düşünüyordu. O hiç inanmadığı falcı kadınlardan hangisinin falıydı tutan acaba? Ermeni falcının tütsüleri mi yoksa Bakla'nın söyledikleri mi? Her neyse, mühim olan kocasının nerede olduğunu, kendisinden kaçmadığını biliyordu. Huzurla eve girdi. Aziz Çavuş daha sonraları muhtelif aralarla Seyit'ten haber getirdi. Her defasında da zarfta mütevazi bir miktar para bırakıyordu. Mehmet kocasının daha ne kadar Veli Efendi'de kalacağını sormaya bir türlü cesaret edemiyordu. Bu belki de yeni bir hayat tarzı olacaktı onlar için. Seyit uzakta bir yerde yaşamaya devam edecek ve arada bir de para gönderecekti. Ekim ayının sonu gelmiş, hava artık kış hazırlığına girmişti. Çok nadiren yazdan esinti günler yüzünü göstermeye çalışıyordu. Ama güneş ne kadar uğraşsa sonbaharın havadaki buruk kokusu soluk renkleriyle başa çıkamıyordu artık. Böylesine günlerden birinin sabahında Aziz Çavuş yine geldi. Bu defa mektup getirmemişti. Kurt Seyit sizi bekliyor Veli Efendi de yenge. Toparlanır toparlanmaz gitmenizi istiyor. Mürvet şaşkına dönmüştü. Kendisi için yabancı bir alem olan Veli Efendi'ye gitmek fikrini ısınamamıştı. Nihayet uzun zamandır soramadığı soruyu sordu. Kendisi gelmiyor mu daha?